Sağlık olsun. Sağlık olsun. Her şeyin gerçekten hele hele özellikle şu dönemde sağlığın çok çok daha önemli olduğunu hep biliyorduk zaten de ama şu yaşadığımız koşullar bize daha daha önemli olduğunu hissettirdi diyelim yani. Şimdi şöyle biz aslen Maraş Pazarcıklıyız. Pazarcık'ta babam çiftçilikle uğraşan bir insandı. Ben 1964'te Gaziantep'te dünyaya gelmişim. Hani babam eğitime başlayan çocukları Gaziantep'te bir evimiz oluyordu. Köyde bir evimiz oluyordu. Babam çiftçi olduğu için gidip geliyordu yani bu şey arasında. Mesela kışı biz Gaziantep'te geçiriyoruz. Yazı işte hani işi dolayısıyla babamın köye gidiyorduk. Ben 1964'te Şubat ayında dünyaya gelmişim. Gaziantep'te dünyaya gelmişim. Yani ilkokul benim köyde geçti. Köyde tamamladım ilkokul 5. sınıfa kadar. Daha sonraki süreçte dediğim gibi işte Gaziantep'te ortaokula başladım. Ortaokul ve lise dönemim Gaziantep'te geçti ama liseyi bitiremedim. O 80 İhtilali kargaşası öncesinde ben ortaokul ve lise dönemiydi benim o. Yani o dönemde çok böyle hani eğitimin baltalandığı yine bu süreçteki gibi bir dönemdi. Çok böyle ileri bir şeye ulaştıramadık yani. Ben özetliyorum ama yani eğer kısa geçiyorsam onu da bana hatırlatın. Hani şey olarak özetliyorum. Aynen. 85'te evlilik hayatına başladım. Çalışma hayatım daha önce olmadı. Hani bekarlık döneminde. Eşim askerdi. Dolayısıyla hep illeri gezdik biz. Bir 15 yıl. Çocuklarım, iki tane çocuğum var. Bir oğlum, bir kızım var. O süreç içerisinde İstanbul'da görev yaparken kızım dünyaya geldi. Tekirdağ'da görev yaparken oğlum dünyaya geldi. Daha sonra eşim görevi sebepleri nedenlerle bırakmak durumunda kaldı. Biz kendi memleketimize döndük. Bir oğlum bir kızım vardı işte o dönemde. Kızım 11 yaşındaydı, oğlum bebeydi henüz Antep'e geldiğimizde. Antep bizim memleketimiz, ikinci memleketimiz diyeyim yani. Burada doğdum büyüdüm çünkü. Benim için asıl hayat aslında ondan sonra başladı. Hani o hani derler ya pembe bulutlar. Hani o gençliğin de verdiği şeyle çok anlamıyorsunuz işte sosyal etkinlikleriniz oluyor. Yani ben sosyal yaşamım çok dolu dolu geçti bekarlığımda da ve evliliğin ilk dönemlerinde de. İşte askeri ortamları biliyorsunuz böyle işte sosyal iletişimler işte yardım faaliyetleri falan hep onların içerisinde kesintisiz bulundum. Yani nerede bir şey varsa aktivite ben hep orada olmaya çalışırdım çünkü seviyorum böyle şeyleri yani. 33 yaşındaydım Gaziantep'e geldik eşim görev bırakmak durumunda kaldı bazı sebeplerden dolayı hayat benim için o zaman başladı yani asıl hayat o zaman başladı bana hayatın hani 33 yaşında pembe bulutların üzerinde indim mi diyeyim hani çok pembe de değilse de yani yaşadığımız ortama göre pembe diyelim çalışma hayatına ben ondan sonra başladım asıl yani odur budur da hala çalışıyorum. O süreçte evliliğim bozuldu. Yani dediğim gibi huzursuzluklar başladı. Tabii eşimin bazı bunalımlı dönemleri oldu. Onu mesela ben kaldıramadım falan. Yani evliliğim bozuldu. 18 yıldır çocuklarımla bir yaşam mücadelesi diyeyim. Ayakta durma mücadelesi. Çocuklarımı üniversite okuttum. Kendi çapımda olabildiğince gelebildikleri yere kadar. Gerek mücadeleyi verdiğimi düşünüyorum en azından. Yaşam böyle getirdikleriyle götürdükleriyle yani sormak istediğiniz burada eklemem gereken şeyler varsa lütfen beni yönlendirin. Yani ben özetlemiş oldum size. Köyümüz okuma meyilli olan bir köydü. Çok böyle hani bildiğimiz böyle sosyal yaşamdan mahrum bir köy değildi. Yani kendi çapında eğitime çok önem veren bir köydü. Yani bu da biz de onların bir parçasıyız. Yani aile baba benim iki evliydi. Yani iki eşli diyeyim ben. Ben küçük eşin çocuğuyduk. Biz çocuklar bir arada büyüdük. 12 kardeştik. 6 erkek, 6 kız. Ama babam hepsine yetmeye çalışıyordu. Yetemese de yetmeye çalışıyordu. Baba sevgisi, anne sevgisi dolu dolu aldık diyebilirim. O konuda bir mahrumiyetim yaşamadık. Babamın şuna gerçekten şu an saygı ve gıptayla da anıyorum. Çocuklarına gerekli, bak kendi imkanları dahilinde gerekli hayata dair şeyleri vermeye çalıştı. Okumak isteyeni okutmak istedi, işte meslek yapmak isteyeni mesleğe. Babamın en güzel özelliği kadınlara olan önemsemesi. Yani 6 erkek 6 kızdık ama kadınların önemsenmesi gerektiğini hep vurgulardı. Mesela eğitimi erkeklerden daha çok kadınların okuması gerektiğini vurgulardı. Çünkü kadın hayata erkeğe nazaran fiziksel durumlardan dolayı daha zor tutunan bir şey olarak. Yani biz bunu babada dolu dolu yaşadık. Onun mahrumiyetini yaşamadık biz yani. Bizim toplum biraz daha farklı. Daha böyle şey. Köyün biraz fiziki yapısı mı anlatmamı istersiniz? Nasıl yani? Şimdi köyün o dönemdeki şeye pamuk ekiliyordu. Kuru buğdaydı. Biber ekilirdi. Pancar çoğunluktaydı. Şeker pancarı çoğunluktaydı. Yani rövanşta olan kuru mahsulden ziyade daha çok sulu. Çünkü baraj bölgesi şeyi olduğu için bizim oralar sulu arazileri vardır. Her tarlanın başında mutlaka bir baraj kanalı geçer. İstisnasız yani. Sulu bir yerdir. Pamuk ve pancardı. Bizde daha çok yani. Ben çok yaşamadım o tarımsal durumu. Çünkü şehirle bağlantılı olduğumuz için hep babam mesela şey derdi, işte siz okulunuza bakın. Siz buraya bakmayın gibi. Yani şimdi ama yok. O pamuk zaten yok. Şeker pancarı da yok. Sonuç itibarıyla 12 kardeş biz bir arada büyüdük. Annelerin çekişmesinden tabii ki nasibimizi almışızdır doğal olarak. Ama bunu annem çok hissettirmezdi. Bu büyüklerin sorunu derdi. Yani ben çok hissetmedim ama ablam mesela diyor, ben hani eksiklikleri oradaki işte o iki aile çekişmesi ya da işte annelerin çekişmesinden o biraz psikolojik olarak çok etkilenmişti yani. Ben belki de hani şehirle okulla ilgili olduğum için belki ben o tarafı görmüyor olabilirdim yani o dönem içerisinde. Bunu da baba ve annenin rolüne bağlıyorum yani. Bizi çok dahil etmezlerdi. Hissettirmemeye özen gösterirlerdi. Yani onun dışında da bilmiyorum, sormanız gereken bir şey varsa burada açayım. Daha çok anne. Benim anne. Mesela diğer eşin çocuklarında yani abilerim mesela okumak isteyenler de annenin yanında kalıyor. Benim annemin yanında kalıyorlardı. Yani daha çok annem. Yani biz bir arada derken aynı evde bir arada değildik. Ayrı evlerde ama aynı sofrada beraberdik. Yani herkesin kendine ait bir evi vardı zaten. Öyle. Yani. Köyde işte mesela o dönemde toprak evler vardı. Mesela ayrı ayrı evler, haneler diyelim. Ayrı haneler yani. Öyle. Yani üniversiteyi okuyan en küçük kardeşim vardı. Yani onunla lise terk, ortaokul terk, o şekilde. Babamın şimdi biraz şeye de tabii insan gücüne de ihtiyacı olduğu için babamın yanında kalan abilerim de vardı. Üç erkek olanı kaybettik zaten. Onlar şimdi burada da değiller yani, bir tanesi burada, bir tanesi yine köye yerleşti, bir tanesi İsviçre'de. Tabii herkes hayatın yolunu aldı. Yani lise ve ortaokul diyelim yani tamamlamamış oldular yani eğitimlerini de çok. Şimdi bizim okul dediğim gibi o sağ sol çatışması ortamında geçti. Ben o 80'e kadar ortaokuldum zaten. O dönemde bile düşünün ben çok hissetmiştim. Çünkü hani hep sınıflar terk ediliyor. İşte nedir o? Mitingler yapılıyor. İşte derslere ara veriliyor. İşte öğretmenlerimiz öldürülüyordu. İşte yani o kargaşa içerisindeydik. Yani o dönemi siyaset ve bu Türkiye o sağ sol davasındaki kargaşayla hissettik biz. Ama daha sonraki gençlik ve buluğ döneminde benim sosyal aktivitelerim çoktu. Folklor gibi falan böyle şeylerim vardı yani. Biraz ben dolu dolu yaşadım aslında. 20'li yaşlarda zaten evlendik. 20 yaşına kadar ne olabilir yani? 21 yaşındaydım, ben anne oldum. Yani çok erken sayılır aslında şu döneme göre. Erken sayılır. Ondan sonra evlilik hayatı işte öyle. Dediğim gibi 33 yaşında Gaziantep'e dönüp de hani memlekettir. Tabii ki doğal olarak meslekten ayrılınca şimdi buraya geldik. Burada tam hayatın o sert yüzüyle karşı karşıya kaldık. İşte o şeyin getirdiği eksikler. Yani inanır mısınız ben bir şey desem belki böyle herkes gülüyor yani. Ben eşimi 18 yılından sonra tanımaya başladım. Memlekete geldikten sonra tanımaya başladım. Hani böyle bir standart yaşamınız vardır. Onun üzerine bir ray oturtmuşsunuzdur. İşte raylara, treylere oturtmuşsunuzdur. İşte lokomotif çekip gidiyor. Ama mesela bazı sıkıntılarla karşı karşıya kaldığınız zaman insanlar onun neresinde olacaklar? O sıkıntıyı ne kadar göğüsleyecekler? Hani ne kadar bir birliktelik sağlayıp da o evlilik çatısı altında ileriye taşıyabileceksin? Önemli diye düşünüyorum bu noktada. Biz o noktada ayrıştık. Birbirimize yani ben omuz verdikçe hep ben baktım ki yük benim üzerime doğru eğilip duruyor yani. Sonra da bir baktım ki üstüme yıkılmış kalmış yani. O zaman yani şiddet, fiziksel şiddet, psikolojik şiddet. Tabii kendisinin tabii bir meslek hayatı var, onu kaybetmiş, onu getirdiği sıkıntılar. Hani yetkileri elinde alınmış ya da ne bileyim işte ona maruz kalmış diyelim. Şimdi o süreçte hep böyle eşiğe doğru. İşte sen nasıl olsa her şeyi kaldırırsın. Pozisyonuna düştü yani her şey. O zaman da gitmedi, yürümedi yani. Ben bitirmek zorunda kaldım tek taraflı. Ondan sonra hayatı tek başıma göstermeye çalıştım falan işte öyle. Evet, Kars'ta 2 yıl kaldık. İlk İstanbul'a evlendim ben. İstanbul'da 2 yıl kaldık. 3. Levent'te oturduk. Lojman hayatımız orada başladı bizim. Kars'ta devam etti. Zorunlu olarak zaten sivilde oturmak bizim çünkü hücre bir şeydi. Taburun uzantısı köyde bir bölüktü yani. Rusya'nın Doğu Kapı sınırına yakın bir ilçenin köyündeydik yani. 2 yıl orada geçti. Ya elimizde geldiği oranlarda işte çaylar kermesler düzenleyerek o köydeki şehir bile görmemiş o çocuklarımıza işte şey giyim kırtasiye vesaire işte çay ve kermeslerle onu temin ediyorduk. İşte orada ben mesela sorumlu kılıyorlardı. İşte ben biraz böyle konuşkandım yani insanlarla iletişimim çok şeydi. Mesela ben köylülerle oturup kalkmayı çok seviyordum. Herkes birbiriyle oturuyordu. Tamam yani ben orada da kaçmıyordum tabii ki ama ben burada da bir topluluk var, burada bir halk var. En azından öğrenmem gereken bir kültürleri var gibi düşünüyordum yani. Onların içine gidiyordum, oturuyordum o sobalarının başında. Yani biz şeyde askeriyede kazana tabiydik. Kazana tabi demek nedir? Alışveriş imkanı olmadığı için askerin istikakına tabisinizdir. Orada bana atıyorum, örnek vereceğim bunu. 1 kilo pırasa veriliyorsa o 1 kilonun yarım kilosunu gittiğim eve götürürdüm orada pişirir. Bilmiyorlardı bile yani nasıl pişirilip nasıl yendiğini bile bilmiyorlardı. Ben mesela uygulamalı onlara şey yapıyordum. Bir zaman paylaşıyordum. Orada biçki dikiş kursuna başladım. Biçki dikiş kurs aldım. Ertesi sene ben kurs verdim. Böyle bir süreç oldu. Orada da güzel renkli zamanlarım geçti aslında halkla iç içe. Ben halka dokunmayı çok severim aslında. Farklı farklı kültürleri yaşamayı çok severim. İnsanlarla iletişime geçmeyi çok severim. Bunu hala hayatımda da yaparım. Hep böyle farklılıklar ararım yani şey olarak. Olabildiğince böyle iyilik yapmayı seven bir insanım. Yani nasıl anlatayım? Hay mağduriyet yaşayan insanların yanında durmayı çok severim. Yani ona bir yardım eli uzatmayı. Yani kendimde de mesela böyle çok sosyal anlamda da dolu dolu yaşadım. Ben aslında çok böyle mağduriyetler yaşamadım evleninceye kadar. Sonrası işte ta ki 96 yılına kadar. Yani birçok insanın diyeyim. Siz de bürokrasinin içindesiniz. Hep bürokrasinin içinde olmaya çalıştım. Ben orada bile farklı şeyleri görmek istiyordum. Mesela lojman hayatını Batı'ya geldikten sonra ben istemedim. Çünkü bir standart bir şey var. O standart üzerinde ilerliyorsun. İşte kim ne yapmış, kim ben insanların özellerini sevmiyorum. İnsanların özelleriyle ilgilenmeyi de sevmiyorum. Yani bende de böyle bir tabiat var. Farklı şeyler keşfetmeliyim. Farklı şeyler yaşamalıyım gibi yani. Lojman hayatı Batı'da çıksa da ben istemedim. Yani hep sivil halkın içerisindeydim. Yani o insanlarla iletişimde kalmak beni mutlu ediyordu. Yani bilmiyorum başka siz bana şey yapın. Kars'tan sonra Tekirdağ, Malkara ilçesine gittik. Malkara ilçesine 7 yıl kaldım. Oğlum orada doğumlu. 94'te doğdu o da. Kızımla oğlanın arasında 8,5 yaş var. Şeyden sonra İskenderun'a geldik. Tekirdağ'dan sonra 7 yıldan sonra. İskenderun'dan sonra da eşim işte dediğim gibi bir takım sıkıntılardan dolayı ayrılmak durumunda kaldı. Ondan sonra memlekete geldik. Tabii doğal olarak memlekete yerleşmek durumunda kaldık. İşte benim için acı olaylar buradan sonra başladı. Acı olaylar derken hani yaşamda maddi olarak düşünmeyin bunu. Hani maneviyat benim için çok daha önemli. Maddiyat hiç kimse aç kalmaz. Elbette ki bir geçim yolu bulursunuz yani. İlla ki bir şeyler yapıp bir bulursunuz. Ama tamam sadece doymakla değil. Tabii ki bunun bir şeyi de vardır. Yaşamsal boyutu da vardır. Mutlaka tabii. Onun mahrumiyetlerini de yaşadım ben. Ama mesela ben iş hayatına atıldım. Emekli oldum. Bunlar benim için birer kazanım. 82 sigorta girişim vardı. Onun üzerinde kendi firmamızda sigortamı çalışan olarak yürüttük. Ve şu an 2012'den beri emekliyim. Yani hala çalışıyorum. Temizlik ve ilaçlama üzerine faaliyet gösteriyoruz. Oğlum üniversite uzatmalar oynuyor. Bir gençlerin malum biliyorsunuz şeyle ilgili çok bir umutlar olmadığı için okulla. O benimle beraber işte olabildiğince şey yapıyoruz. Kızı İzmir'e gitti. Antepli eşi ama İzmir'e gitti. O şimdi bizim aynı mesleğin devamı olarak şube olarak orada devam ediyor. Yani hala mücadelenin içindeyiz. Yani burada sormanız gereken ya da şeyse beni yönlendirin. Benim için şimdi şöyle lojman hayatı dediğim gibi yani tabii herkesin birbirine benzer birbirine benzemek için özen gösteren bir topluluk diye bakarım ben hep. Hiç kimse kimseden farklı bir şey işte yaşamaz. Herkes birbirinin evini yarıştırır. Herkes birbirinin aldığı şeyi yarıştırır. Yaşama dair bunlar benim sivilde de hoşuma gitmez. Ama orada da hoşuma gitmezdi. Herkesin yaşamı kendini bağlar. Bence insanlar elindeki imkanlarıyla değil de yapacağı güzel şeylerle renk katmalı hayatına diye düşünürüm. Yani ben biraz farklı bakıyorum yani o konuda. Onun için de çok lojman hayatını sevmediğim için daha sonraki süreçte hep sivilde şey oldu. Yani benden üsttekilerini görmem. Benden alttakilerine bakarım. Hep benim yaşam tarzımda böyle olmuştur. Yani ben tamam kendi imkanlarım dahilinde bir şeyler çok iyi şeyler yaşamış olabilirim maddi manevi olarak yani. Ama bu beni mutlu etmez. Benden aşağıdakilerine bakarım. O insanlar ne koşullarda diye bakarım. Yani biri açken lafın gelişi tabii ki, biri mağduriyet yaşarken diğerinin yaşadığı şaşaa beni mutlu etmez mesela. Yani biraz eşitlikçi mi oluyorum ben bilmiyorum ama yani eşit koşullarda ilerlemekten yanayım yani. Lojman hayatı evet biraz şey, kozmopolit bir şu an bilmiyorum. Bakın ben 85 sonrasını anlatıyorum. 85'ten 96'ya kadar olan süreci anlatıyorum. Şimdiki süreç bilmiyorum, tabii ki daha farklıdır. Yani o zaman da biraz daha böyle kokoş bir yaşam tarzım yani inanın beni bu psikolojiye sokan nedir bilmiyorum ama yani gün şartları koşulları dahilinde çok böyle zengin bir yaşamımız olmadı ama hep ileri, belki de bu babamın bize verdiği bir şeyden kaynaklıydı, hep ileri işte kalite. Yaşamda ben kalite ararım. Şatafat değil. Yani hep hayatımı bu şekilde kurgulamışımdır. Şatafat, böyle lüks şeyler beni rahatsız eder. Kalite, onurlu bir yaşam her zaman için ilkem olmuştur yani. Hep de o şekilde ilerledim. Allah'ıma şükür çocuklarım inşallah o yoldan ilerler yani. Öyle. Şimdi şöyle, tabii doğal olarak biz bir iş edinmek durumundaydı eşim. Sebebini çok şey yapmayacağım yani, çevresinden bir tanıdığıyla başladı temizlik şirketine. O yolda ilerledi. Yıl 98'di. Biz kendi şirketimizi oluşturduğumuzda ben evde boş oturmakta sıkıldığımı, en azından bu işe katkı sunmam gerektiğini düşündüm. Eşime dedim ben dahil olmak istiyorum. O beni çok kabul etmedi. Ondan sonra ben onu dinlemedim tabii. Yarım günümü falan ilk başlarda hep ofiste işte hani işçileri yönlendirme vesaire. O süreçte işte ne kadar ne katkı sağlayabilirsem gibi. İşi biraz büyütme anlamında. Eşimin çünkü şöyle bir şeyi vardı. Esnaflıktan çok anlamıyordu. Çünkü bir meslekten gelmiş ki özellikle asker, emir komuta zinciri olan bir meslekten geliyor. Yani işçilere mesela bir emir komuta zinciriyle davranmaya çalışıyordu. Veya işte ne yapıyordu? Askeriyedeki gibi talimatlar yazıyordu falan. Şimdi bunun şikayetleri benim kulağıma geldiği zaman ben müdahil olmak, çünkü biz orada ekmek yiyecektik, orası bizim ekmek teknemiz, çünkü kazanmak gerekiyordu bir takım şeyleri gibi, bununla başlayarak bir oraya dahil olma durumum oldu. Dahil olma olma hala da işte gitti, süre gitti. Biz orada bir 10 yıl beraber çalıştık eşimle, fakat ben orada çok gururumu inciten şeyler yaşadım eşimle. Yani nasıl anlatayım bilmiyorum ama ihanet demeyelim. Aslında ihanet de değil ama basitlik diyorum. Ben ihanetin bile kalitesi vardır yani. Bir takım böyle hoşuma gitmeyen şeyler oldu. Ben bunları söylediğim zaman bu söylemler şiddete döndü. Fiziksel şiddete döndü falan. Huzursuzluklar had safhada. Kardeşim bana dedi ki ablacığım bak ben sana bir şey söyleyeyim. Sen burada dahil olduğun süreç içerisinde dedi. Kesinlikle burada yürütemezsiniz, bak evliliğine sirayet edecek. Yani ben hani dedim ya, eşimi 18 yıl sonra tanıdım bazı yönleriyle. Yani şöyle bir durup düşündüm, ya ben nasıl bir insanla yol yürüyorum oldum yani. Çünkü bana çok, mizacıma çok ters şeylerdi. Hani bir insan kendi hür iradesiyle yapmak istediği şey, kendince doğru bildiği şey, hür iradesiyle yapar ama en azından yaptığı şeye inanır. Doğru olduğuna inanır. Gerçekten ona doğru olduğuna inanarak yaşasa zaten saygı duyarım. O farklı bir olay yani. Bu basitlik derecesini indirgeyip de lay lay lom işte ah falan böyle olduğu zaman işte o çok beni rahatsız eder. Yani kalite derken yaşamın her alanında kalite. Kimlik, kişilik, yaşamın her yönüyle yani. Yaptığın şeyin arkasında durmak da bir kalitedir. Eğridir, doğrudur ama o senin doğrundur. Bu bir kalitedir bana göre yani. Vesaire öyle yani ben hep işe kendim vermeye çalıştım ama diğer yönde tabii aynı ofiste çalışmanın getirdiği sıkıntılar, onun eksilerini görmem falan evliliği bozdu. Ya da işte bozdu demeyelim de ben bazı şeyleri görünce bir soğudum böyle yani. Bitti, kafada bitti. Biten şeyin devamı olur mu? Olmaz. Gidemez, yürüyemezsin. Bitti çünkü. Yani ondan sonra ben kendi hayatıma farklı ilerlemek istedim. O şekilde çocuklarım zaten bana benim yanımdaydı. Oğlum 10 yaşındaydı, kızım 18 yaşındaydı. Çok küçük değillerdi ama tam eğitimin başındalardı yani. Yani ben iki tane babalı babasız çocuk büyüttüm diyeyim yani. Eşim daha sonraki süreçte tabii evlilik yaptı. O da 3 tane çocuğu oldu. İşte eşi çok kendine göre değildi aslında. Tabii çünkü onun da bir yaşanmışlığı ve bir geçmişi vardı yani. O da eşi tarafında öldürüldü. Çocuklarımın 4 yıl önceydi. Yaşadığı travma beni çok böyle travma etkiledi daha çok. Yaşamın en acı tarafı oydu. Ha, insan olarak tabii üzülüyorum. O ayrı bir konu. Tabii ki benim de güzel yaşadığım şeyler olmadı değil. O insanı tabii ki ben de üzüldüm ama çocuklarımın da bıraktığı iz beni çok üzdü ve ben oğlum şu an kendini toplayamıyor yani. Yaşadığı şeylerden dolayı. Öldürttü. Yani öyle. Başkası suçu üstlendi. Şu an son aşamalarında mahkeme. Kadın suçsuz falan. Yani neyse o şey değil. Yani evet öyle oldu. Yani çocukların burada yaşadığı şeyler tabii doğal olarak beni üzüyor. Ben çok duygusal bakıyorum her şeye böyle. Herhalde biraz ondan çok etkileniyorum her şeyde. Yani böyle sormak istediğiniz şeyler varsa bazen dağılıyorum. Ben tekrar aynen yine temizlik ve ilaçlama üzerine bir limited şirket kurdum. Ofisimi açtım. Bir ortakla ilerledim. 17 yıl falan o ortakla devam ettim. Ondan sonraki süreçte onunla da yolları ayırdık iş olarak. Ben tekrar tek, 2010'dan sonra tek devam ettim. Ondan sonra benim oğlan dahil ettim. İşte onunla ne oldu gidiyoruz bakalım. İşin emek sektörüyüz. Yani hizmet sektörüyüz. Emek satıyorsunuz. Yani sonuç itibarıyla. Tabii kolay değil. Şimdi daha önce biz kurumlara çalışıyorduk. Okullar falan. 2007 sonrası o okullar bir takım şeylerden dolayı işte tekele bağlandı falan. Orada da kendilerine bir nema yolu buldular yani. Okullara biz eleman verememeye başladık. O kurumlar elimizde alındı, özelde alındı. İşte İşkur'a devredildi. İşkur üzerinde oraya istihdam sağlandı falan. İşte o şirketleri birilerine verdiler, yönlendirdiler falan. Orada tabii bir kurumlarda biz hep özel çalıştık ondan sonraki süreçte. Özel nedir? İşte bireysel. Bizim alanımız genelde 2/3 inşaat şantiye sonrası işlerdir. Daire, ev, işte iş yeri, okul, yani böyle büyük işler. Mesela havalanı gibi, Gaziantep havalanı gibi yerleri yaptım. Devlet hastaneleri gibi böyle büyük çalışmalarım da oldu. Ne yapıyorsunuz? Burada şimdi bu yapılıyor. O elemanların getirdiği vasıfsız insanlarla çalışıyorsunuz. Bir vasfı yok çünkü. İşin o yönlü şeyleri vardı. Mesela bir eğitimden ya da bir kurstan şey olup size dahil olmuyor. İşsiz insanları topluyorsunuz. Bir önce onlara bir hikaye eğitim veriyorsunuz. Her iş onlar için bir eğitimdir işte. Onlara bile bir öğretiyorsunuz. İşte bu böyle yapılır, şu şöyle yapılır, işte burada şu kimyasal kullanılır, şurada şu kimyasal kullanılmaz gibi detaylar. Yani açabiliriz bunu. Tam elemanı yetiştiriyorsun, bir bakıyorsun yok. Tekrar sil baştan işte böyle böyle. Yaklaşık 25 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Tabii ki işin çok zor yönleri var. Hele hele 2007 sonrası bazı kurumların özelleştiği şeye dahil edilip de işte özelde insanların elini, iş alanını daralttılar yani. O yönden çok sıkıntılarımız oldu bizim. Çünkü mesela ASM'ler, aile hekimlikleri bizde eleman alıyordu. Mesela ben birçok ASM'ye 10 sene, 12 sene eleman verdiğim zamanlar, onlar bizim üzerimizde çalıştığı zamanlar da oldu. Ama şu an her şeyim biliyorsunuz. Söylememe gerek yok. Şeyini çıkardılar yani. İşin de bu yönü zorlukları var tabii ki. Evet. Pandemi dönemi tabii ki etkiledi. Tabii ki. Yani herkes... İnşaata paraleldir bizim işimiz daha çok. Üçteki inşaat sektörü olduğu için alanımız. Hani inşaattan çıkmış daireler, işte yapılar vesaire. Tabii inşaat da şu an sekteye uğramış durumda. Bir ara bu işte şeyle hareketlendi, o faizlerin düşüşü işte ev satışlarıyla falan. Yani bir furya bitti. Balon gibi söndü yani. Bizi de etkiliyor. Yani düşün, ben 25 yıllık bir firmayım. Yani herkes zaten benim şahsımla artık özdeşmiş işim. Kendime ait bir portföyüm var yani. Eş, dost, arkadaş, çevre işte bu işim diyor ya, işte bu, yani bu şekilde bir diyalog içerisindeyim yani. Hatır, gönül işine döndü yani. Yani bir türlü kurumsallaştıramadık. Mesela Gaziantep'te bu biraz sıkıntı. Yani bu sektörü kurumsallaştıramadık. Sıkıntı dernekleşememek, bir derneğimizin olamaması, bu işi vasıfsız insanların yapması, sermayesi yok. İşte herkes mesela atıyorum diyelim ki uzun yıllar benimle çalışmış veya şeydir böyle hemen gözü açıktır, kapmış işi, gitmiş merdiven altı hiç kaydı kuydu olmadan bu işi yapıyor. İşte aile efratlarını topluyor, çevresine birkaç tane insan topluyor. Birkaç parça malzemesini alıyor, altına kötü bir arabasını alıyor, bu işi yapıyor. İşte bundan dolayı da çok ileriye taşıyamıyorsunuz. İşte nedir burada en önemli etken? İşte 3 kişi de fiyat alıyor, en makul olana veriyor. Merdiven altı adamın derdi yok ki, vergi sorunu yok, bir iş yeri sorunu yok, kira sorunu yok. Elbette ki ben 3'e yapıyorsam o gider 1,5'a yapar yani. Böyle de bir şey var, sıkıntı var yani bu sektörle ilgili Gaziantep'te. Yani velhasıl böyle. Onlar çok etken. Gaziantep'te bütün iş alanında, bütün sektörde. Ya düşünebiliyor musunuz? Ben bir yaşadığım olayı anlatayım size. Bundan işte bir 5 yıl falan önce, ilk bu geldikleri dönemlerde biz de tabii şey bakıyoruz işte, duygusal bakıyoruz. İşte o insanlara işte ekmek aş olma adına. Benim çalışan vardı yani elemanlarım. Bir baktım böyle epey bir götürdüm, baba kız vardı, çok da güzel çalışıyorlardı, Allah var yani. Benim sürekli bir şeyim vardı, müşterim vardı, orada ona kart vermişler tesadüf. Bana sordu, dedi hanım, dedi siz, bu elemanlar bana kart verdiler, sen dedi çalışanlara dikkat et bak, böyle böyle de durumlar oluyor falan dedi. Döndüm, yani ne diyebilirsiniz ki, tamam ne yaparsın, işine son verirsin. Yani düşünün, orada siz ona acıyorsunuz. Bir ekmek kapısı olmaya çalışıyorsunuz. Hani iyi çalıştığından dolayı tabii işe dahil etmek istiyorsunuz. O ne yapıyor? Arkada gidiyor sizin kendi çevrenize kart dağıtmaya çalışıyor. Ya da reklam yapmaya çalışıyor. Yani sadece bu bende değil, bütün sektörlerde. Ben biraz... dernek, sosyal derneklerimiz de var, şey de var, biraz siyasetinde böyle hareketli ortamındayım yani, toplum içerisindeyim diyeyim ben. STK'larla falan diyaloğum çok iyidir. Mesela orada olan herkesle, iş dünyasının içindeyiz sonuç itibariyle, herkes, benim sadece temizlik firması olarak bende değil, bütün sektörlerde bu şikayet var yani. Bu sıkıntı var. Yani mesela diyelim ki şöyle anlatayım ben size. Sizin bir mekanınız var, oturma. Bu villa olabilir, daire olabilir, işte stüdyo daire olabilir. Yani büyükten küçüğe anlatmaya çalışıyorum. Triplex, duplex bir daire olabilir. Benim bunu inşaattan çıktı, temizletmem lazım diyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Temizlik şirketini arıyorsunuz. İşte geliyorum, bakıyorum, keşfediyorum. İşte diyorum ki burası, atıyorum örnek. 10 gün, 2 günde 10 kişiyle 15 kişiyle yaparım diyorum mesela. Film veriyorum. Orayı otak duruma getiriyorum. Tüm inşaat atıklarından arındırıp yani perdeni tak gir durumuna gelecek. Şekilde yani. Mesela fayanslar orijinal hali bulacak. Mermerler, işte pencere önü, denizlikler, pimapenler, işte atıyorum. Her aklıma şu an gelen yani. Ne varsa ters yapılıp bırakılır yani. O şekilde bir temizlik. Yani açmam gereken şeyler varsa bana hatırlatın. ...90 sonrasını ben yaşadım ve gördüm yani. Yani şu an bana... yani şöyle diyeyim ben size... tamam Celal Doğan döneminde mesela 2 dönem başkanlık yaptı... imar parsel uygulamalarını mesela o insan 90'lı yıllarda biz onunla yaşadık. Daha sonraki süreçte şu an mesela orada şey vardı... daha böyle şehrin şeyine göre, yapısına göre profesyonel bir ilerleme vardı. Atıyorum mesela şimdi şu an benim bulunduğum semt ilçesi burası. Burası 90'lı yıllardan imara açılmış ve inşaatı tamamlanmış bir bölge. Burada 5 katın üzerinde bina bulamazsınız. Yani burada İzin 5 kata kadardır. Onun üstüne çıkamazsınız. 5 veya 6'dır. Ama bundan sonraki imara açılmış bölgeler hep yüksek katlı 13, 14, 12 mesela. İşte bu bizim bölgede bir yer var. Benim 2 sokak yukarıda. 2 yıl önce tamamlandı inşaatı. Bu 5 veya 6 katın üzerinde izin verilmeyen semte 13 katlı binalar diktiler. Ucube gibi duruyor bir şey. Hani düşününsene şöyle bir hayal edin. 5 ve 6 katı geçmemiş bir semt düşünün. Ve onun ortasında ucube gibi dikilen 4-5 blok bir şey düşünün yani. Birkaç tane var böyle. Yani daha sonraki süreçte delicesine ama delicesine böyle bir imara açılmış bölgeler ranta çevrilmiş. Şeylerle karşılaşabiliriz. Çok değişti. Mesela bunu mesela insanlar hep söylüyor. Bu benim de analizim bir tek değil. Benim oturduğum bina 94'te yapılmış. İşte aşağı yukarı bir 25-26 yıllık bir bina. Yani burası. Buranın yapı malzemeleriyle yeni yapılanların arasında çok çok fark var. Daha böyle ucuza mal etme. Daha bir şey böyle. Daha hafife kaçma. İşte binaların şey bina demeyeyim. Dairelerin konumları küçülterek. İşte daha böyle basitleştirerek ilerleniyor yani diye düşünüyorum. Öyle. Şehirde yaşam çok bizim zamanımızda biz hani 80'li dönemin gençleriyiz. O dönemden bu döneme eleştirdiğimiz, o dönem gençliğimizde eleştirdiğimiz, beğenmediğimiz sistemsel işte devletin yapması gerekenler gibi düşünürsek eksikler hep vurgulanıyordu, işte söyleniyordu, görüyorduk. Vallahi rahmet okuttular bize. Şimdi onları özle, ben diyorum biz yine Cumhuriyet'in kırıntılarını da beğenmeye beğenmeye yaşadık ama çocuklarımız bunu da göremeyecek. Yemin ederim ki. Ya ben böyle düşünüyorum en azından. Benim gibi bir sürü insan da var bunu düşünen. Ya kılık kıyafetimiz değişti, düşünce tarzımız değişti. Yani her şey böyle inanç üzerinde yürüyor. İnsanlar etik olarak birbirini dışlamaya çalışıyor. Ya bunlar tabii ki yaralıyor bizi. Hani benim gibi düşünen insanlar da çok. Tabii ki Antep bir kurtuluş savaşı vermiş bir şehir. Yani Antep'in tabii ki siz benden çok daha iyi bilirsiniz tarihi şey olarak en azından o süreçte. Ama biz de anlatılanlardan yola çıkarak, okuduğumuz kitaplardan yola çıkarak burası bir kurtuluş mücadelesi vermiş bir şehir. Bura aslında çok kaliteli bir şehirdi. Gaziantep'in yerlileri olarak gerçekten omurgalı insanlardı. Çalışkan, hep ileri düşünen insanlardı. Yani burası sosyal demokratların kalesiydi. Ama şu an yerinde yerler esiyor. Bir Suriyeli, hani herkes benim başımın üstünde yeri var, o ayrı bir şey. Ben kimse yani ırkçılık bağımında anlamayın bunu lütfen. Sosyal anlamda konuşuyorum. Hastanedeyiz, bir anımı anlatayım. Asansörde yukarı çıkıyoruz. Bir bayan başını böyle Suriyeli tarz bağlamış. Bir şey konuştum ya da böyle kendi kendime sesi düşünür gibi oldum. Kız cevap verdi, genç bir bayan. Cevap verdi. Aa dedim, ben de sizi Suriyeli sandım dedim. Hani tarzınızdan dolayı gibi. Dedi ki yok dedi, Suriyeli değilim dedi ama dedi onlara özeniyoruz dedi. Böyle hönk oldum. Nemnun Sebeçcan'ı dedim, niye biz onlara özeniyoruz? Onlar bize özensin dedim. Onların hiç de özenilecek bir şey yok. Bizim dedim, ileri bakmamız gerekiyor, geriye değil dedim. Biz Orta Doğu'yu çok geride bıraktık dedim yani düşüncelerimizle. Liderimizin bize açtığı yolla dedim yani. Yani ne kadar anlatabilirsiniz ki? İnsanları hipnoz edip farklı kanalize ettiler. Ve bizim de muzdarip olduğumuz bu nokta acı yani. Kılık kıyafet konusunda hiç bize yani en azından ben ve çevremde görmedim. Mini de giyiyorduk. Diz üstü de giyiyorduk. Düşük kolda giyiyorduk. Kimse kimsenin giyimiyle çok ilgilenmiyordu. Herkes ne giyerse giyer. Şimdi bir toplum baskısı. Hani karşılaştırırsak. İşte herkes birbiri gibi, işte o kızın dediği gibi biz onlara özeniyoruz gibi. Benim annem 80 yaşında. Annemin giyim tarzında şu an albümlere baktığımız zaman hani böyle sonradan bizi tanıyan insanlar Allah Allah ya o devirde böyle giyim mi varmış gibi oluyorlar. Düşünün dekolte giyimler, dizüstü. Hani şu an bile eğer saklanmış olsa o kıyafetler, o şeyler şu an çok absürt yani. Giyim o kadar güzel yani. Yani şey olarak, tarz olarak aslında bizim belki de bu Antep de öyle de. Şimdi o konuda yaşamsal olarak gerçekten kaliteyi seven insanlar. Yerlilere. Vurguluyorum yerlilere. Hani merkez olup yerlilere. Antep'i sonra da gelen Doğu, Güneydoğu, Doğu bölgesi. Bir de kırsaldan göç edip gelen köyler. Şimdi bir ben kendim diyorum mesela böyle düşünüyorum. Gittiğiniz yere uyum sağlarsınız. Ya da o şehrin fizibilite şeyine göre bir kendinize bir yaşam şekli çizersiniz. Biz köyle birlikte geliyoruz. Köyde gelenler köyüyle birlikte gelip köyünü burada yaşıyor. Böyle bir tezat var yani. Ya o dönemde mesela Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki resimleri hepimiz de görüyoruz. Düşüyor sosyal medyadaki şeylere. Yani bizim annelerimiz hep öyle giyiniyordu yani. Sadece eşarbı aksesuar misali takıyorlardı. Yani giyim özgürlüğü bizde kısıtlı değildi. Şu an cesaret edemeyiz mesela biz şu hani her ne kadar özgürüz diyoruz ama şahsen o annelerimizin dönemindeki ya da 80'li dönemlerdeki giydiklerimizi şu an yadırganacağız psikolojisiyle rahat giyip çıkacağımızı düşünmüyorum yani. Böyle de bir ister istemez bir sıkıntılı durumla karşı karşıyayız yani. Yani ben yani bir toplum sosyolojisinin bozulduğunu düşünüyorum bu konuda. Hani en azından çevremde gördüğüm ve yaşadıklarımdan yola çıkarak bu düşüncedeyim yani. Şimdi Antep'in bir kesme paraya para demez. Nereye harcayacağını bilmez. Trilyonluk akıllı evlere para bağlarlar. Ama dönüp de ya ben acaba şurada da şunun bir ihtiyacı var mı gerçekten deyip dönüp bakmayan insanlar. Evet yani büyük bir bölümü olmasa da en azından bir kısmı çok lüks içerisinde artık parayı nereye harcayacağını bilemeyen duruma gelen insanlar durumunda. Bir orta demeyeyim aslında ortada kalmadı da hani mesela böyle kendi standardını yakalamış bürokrasi tarzı yaşayan kesim vardır. İşte memur maaşıyla efendime söyleyeyim işte esnaf olarak belli bir standart gelir şeyle yaşamını böyle sürdüren insanlar var. Ama çoğunluktaki bir kesim şu an devletin verdiği bir gıda paketine ve yakıt dediğimiz yakıt bile değil de onu düşündüm bir an. Yani bacalarda çıkan o kadar kötü gaz şeyi atıkları var ki onun kuyruğunu bekleyen insanlarla dolu. Ben üzülüyorum, çok üzülüyorum bu duruma. Eskiden fakir fakirim demeye gocunurdu. Ne iş bulsa gidip çalışırdı. Kimseye kendi durumunu bile hissettirmezdi. Çünkü niye? O sanki bir ayıptı. Çünkü o bilirdi ki onu kazanmak gerekir. Yani bedavadan kimse kimseye bir şey vermez. Ben çalışırsam varım, tokum anlayışındaydı. Ama şimdi herkes birbirinin cebine bakar olmuş yani. Yani bir inceleniyordur mutlaka da hani benim kendi şeyim toplumun bir sosyolojisini incelesek neler çıkar neler nereye evriliyoruz nereye gidiyoruz diye baka kalıyoruz sadece. Durum bu. Şimdi şöyle Kars'ta bir kadın olmak istemezdim. Bir değerlendirme yapmamı isterseniz çok zor. Kadın olmak çok zor. Ben ne zamandan bahsediyorum? En son 88, 89 Haziran gibi ayrıldım ben orada. 87'de gittim. 2 yıllık süreç. Çok onurlu kadınları vardı. Gerçekten hayata dair mücadeleci kadınları vardı. Saf, arı, temiz, dürüst. Şimdi ben bilmiyorum şu aşamada orayı da ne kadar bozuldu, ne durumda onu da bilemem tabii de ben o zamanı karşılaştırmak istersem Kars'ta bir kadın olmak istemezdim. Trakya'da bir kadın olarak yaşamanın mutluluğunun doruğunu yaşadım. Şöyle ya çok rahat giyindim, çok rahat gezdim. Bir tanesi dönüp bana bakmadı ya bu kadın ne giymiş yani o zaman da genç ve güzel alımlıydım yani. Yani ben kendi payımı söylüyorum burada. Tabii ki çok güzel kadınları var. Allah'ım çok iyi insanları var. Yani ben Trakya'da çok kendimi buldum. Aslında ben burada yaşamalıyım ya da benim tarzım buymuş gibi oldum yani ben orada. İstanbul'da yaşamak istemem, hala yaşamak istemem. Belki ekonomik koşullarımdan dolayıdır. Belki orayı çok büyük şehirler sevmediğimden kaynaklı olabilir. İstanbul'u gezmek isterim, yaşamak istemem. Ama mesela Gaziantep'in kadınları da gerçekten özgürdür bak. Gerçekten özgürdür. Özgürlüğünü seven insanlardır. Ve hatta erkekleri bak yerlilerinden bahsediyorum. Sonradan dahil olup burayı asimilasyona çevirmek isteyen insanlardan bahsetmiyorum. Öz Gaziantep'ten bahsediyorum. Erkeğiyle kadını çok uyumludur. Eş olarak. Tabii ki bunu genellemeye kalkarsak her toplumun şeyi vardır. İlla ki uyumsuz yaşayanlar. Ben genel olarak bakıyorum yani. Kadını önemser. Kadını gezdirmek ister, yedirmek ister, yaşatmak ister. Gaziantep'in genel yapısı itibarıyla böyledir yani. Kadın da mücadelecidir yani. Kadın da mücadelecidir. Onun dışında yani Güneydoğu'da farklı yerlerde Diyarbakır'ı gezdim, çok kaldım. Diyarbakır'da mesela Diyarbakır'ı da çok beğenirim. Merkezi özellikle. Çok yiğit kadınları vardır mesela. Diyarbakır'ın. Orayı da çok gidiş gelişimiz oldu. Bir dönem orada babam çiftçilik yapmıştı. Onda da gördüm. Çok yiğit kadınları var. Yani genel olarak insanların da beğeniyorum. Yürekliler yani o açıdan. Onun dışında da yani Kars'ı ben çok kadınlarına bir hak özgürlük tanımadıklarını düşünüyorum. Çok böyle ne diyeyim böyle gelenekçiler. Çok gelenekçilerdi. Yani o dönemde şimdi bilmiyorum. Yani devam ediyor diye düşünüyorum. Öyle. Görücü usulü diyelim. Mantık evliliği diyelim. Yani ama şöyle bir şey oluşturmuştum ben kendime. Aşk yoktu, saygı duyuyordum. Şimdi ben hep bunu söylerim. Tabii bu eşim de dahildi buna. Bu herhangi yaşamımın her alanında, arkadaş, dostluk anlamında da bu böyledir de. Eşimi de öyle yapmıştım yani. Tepeme koymuştum. Onun kredisini kendi belirledi zaman içerisinde. Bir baktım ki ayaklarının altına düşmüş. O zaman hiç hayatımda tutmamam gerektiğine inandım yani. Öyle. O arada sesiniz gitti sanırım, herhalde internette bir kopukluk var. Geliyor mu hocam? Sesim geliyor mu hocam? Sesim geliyor mu? Şimdi ben ilk kez kullandığım bir uygulama, oğlandan destek alıyorum bu arada. Bu arada oğlandan destek alıyorum diyorum. Şimdi şöyle, çocukluğumdaki hayalim elbette vardı. Elbette vardı. Biraz dediğim gibi o ikilem içerisindeki şeyler bizi o hayallere biraz evet ulaşamadık. Hani tabii ki aile içerisindeki her şey süt liman değildi. Onun getirdiği o ikilemin içerisindeki çocukluğumuzu çok yaşayamadığımız şeyler de olmuştu. Babam ve annem tamam onun belki açığını kapatmaya çalışıyorlardı ama tabii ne kadar güçleri yetiyordu. Yani çok böyle dediğim gibi çok varlıklı bir ailede değildik ama kimseye muhtaç da değildik. Beni en çok mesela üzen o çocukluk dönemimdeki şeydi, hani böyle o ikilem içerisinde olmaktı. Onların çekişmesinden etkilenmek. Hayaller hep eğitim yöndeydi benim. Okumam lazım. Bizim o süreci baltalayan işte o 80'li dönemler. Başta da vurgulamıştım. Çok önümüzü göremedik yani o anlamda. Sesim geliyor değil mi bu arada? Tülay hocam sesim geliyor mu? Duyuyor musunuz beni hocam? Şeyi mi kapatayım?
Yeni kapattım sadece.
Niye?
Kendi tercihine çıkardı var bir şey kapat.
Kapattım. Ama işte internet belki karşında şeyse. Tamam bir şey ya. Ben çay içmedim ya.
Ben yeni kapattım.
Değil mi? Şeyden mi acaba, internette mi sıkıntı var hocam? Kere açayım ben bari, değil mi? Şimdi duydum hocam. Ben kendi internetime bir Wi-Fi'den çıktım şimdi. Kendi internetime geçtim. Tamam, ben canınızı gitsin orada. Canınızı geçeyim. Mutfağa geldim şimdi hocam. Yani evet. Nerede kalmıştık? Şaşırdım şimdi. Hayallerde kalmıştık. Evet. Evet. Şimdi şöyle, yani dediğim gibi ya işte hep okumak, bir şeyler olmak, bir yerlere gelmek. Özentimiz hep bürokrasi olmaktır o dönemde. İşte şehir hayatı. Yani şimdi köyle gidip gidiş geliş yaptığımız için köyün yaşamını da görüyordum. Ama dediğim gibi biz bir doğunun köyü gibi değildik. Belki bizim avantajımız oradaydı. Mesela şunu bahsetmedim. Bizim köyde şu kapıyı hemen kapatıyorum hocam. O bölgede 500 hanelik bir köydü. Çevre köylerde çocuklar bizim okulu okumaya gelirlerdi. Daha sonraki süreçte her köye bir okul yapıldı. Yani 60'lı yıllarda falan mesela bizim köyün okulu dolu dolu. Yani bizim 90 yaşında doktorumuz da var. Düşünün, avukatımız da var. Yani o dönem okumuş. O okulun olması bize büyük bir avantajdı. Yani dediğim gibi biz böyle bir doğuda kalmış, böyle çok köhne bir köyümüz yok. Köy dediğim şu an Paris gibi, git cennet gibi ya. Herkesin kendine göre bir şeyi var yani. Belki şuydu, hani o çiftçiliğin verdiği o dönemdeki güzellik, kazanıyorlardı. Toprağa ektiklerini randıman alabiliyorlardı. En azından yani. 10 dönüm atıyorum, biliyorsunuz dönüm olarak şeyin. 10 dönüm yeri olan bir fakir bile o 10 dönümle yani kendince mutlu olup bir yaşamını sürebiliyordu. Şimdi 100 dönüm eksen, 200 dönüm eksen yine mutlu olmazdın. O ayrı bir olay da. Yani o dönemde de bizim köyü ben mesela çok seviyordum. Mesela biz akşam üzeri böyle blue dönemlerimizde falan işte kendi kardeşlerimiz, kardeşlerimizle biz çok iyi anlaşıyorduk. Hiç çekişmemiz yoktu. Yani anneler belki kendi çapında tabii kumadır, çekişir. Annem biraz daha olgun ve şey bakardı olaylara, işte ben onun üzerine geldim. İşte benim biraz altta almam lazım politikası vardı annemde. Mesela daha böyle mülayimdi yaklaşımları. Mesela çocuklara çok böyle bir anne şefkati. Ama mesela biz onu diğer annede göremiyorduk. Niye? Çünkü o babamın işte üzerine evlendiğinin acısını babamda ve çocuklarında çıkarıyordu. Dolayısıyla tabii ki bizi de etkiliyordu. Yani o kendi çocukluk dünyasındaki o şeyi, mutluluğu yok ediyordu. Şimdi Allah'tan şehir hayatımız da vardı ikinci alternatif olarak. Gidiş geliş yaptığımız için belki o boşlukları o şekilde doldurup burada kendimize olan bir dünyamızda ilerlemeye çalışıyorduk. Mesela ben işte bunu folklorla tamamladım. Bunu işte sosyal arkadaşlıklarla tamamladım. Baktığınızda belki benim kadar böyle hayata perspektifli bakan yani aile bireyleri olmayabilir yani. Hani hepimiz güçlüyüz, şeyiz, tamam, ama benim biraz psikolojik olarak şeyim, perspektifim biraz daha geniş. Hani daha böyle tölere etmeyi bilirim. Daha böyle ya olur, tamam, geçer, işte sorundur, tabii ki yaşanır falan böyle. Hani daha böyle nasıl diyeyim ben, göğüslemek mi diyelim ona, ne nasıl bir şeyse. Daha böyle işte ya kara gündür, geçer, tamam, her gecenin bir sabahı vardır modunda olduğum için... İnanır mısın, yaşadığım birçok şeye, yani kaldıramayacağım durumlara bile, mesela o evliliğimden ayrıldığım dönemlerde bir yaşanmışlığınız var, geliyorsunuz, ayaklarınız mesela ne diyeyim, yere basıyor. Yani Hani havada uçarken birden yere düşmek gibi bir şey mi diyelim ona? Ya çünkü bir standardınız var. Hani dediğim gibi çok böyle zengin değildik ama en azından istediklerimize ulaşabilecek bir standart var yani. Veya bir sosyal yaşam var. Veya işte bir bürokrasinin içerisinde onun getirdiği bir şey var. Yaşanmışlıklar var. Gibi. Yani çocukluktaki hayal genelde hep okuyup bürokrasi yolunda ilerlemekti. Gençliğimde de hep böyle şeydim. Yani hep böyle yürüdüğüm insanlar kafama göre olsun. Yol arkadaşım kafama göre olsun. Yani zenginlik, şaşa hiçbir zaman hayalimde olmayan bir şeydi. Ama biriyle oturuyorsan bile, yani bir sohbet ediyorsan bile, eğer o bana bir şeyler veriyorsa ben ona sohbet ederim. Lay lay lon, bana diyorlar sen ne biçim kadınsın. Demek ki ben bilmiyorum, farklıyım yani. Yani çekiştirmeydi, işte onun bunun lafını etmeydi falan. Ben böyle şeyleri hiç sevmem. Aile içinde de olsa kapatın konuyu derim, kapatırım yani. Yani vuku bulan şeylere bakın, sonuçlara bakın gibi. Yani gençlikte de hayalim tabii ki dediğim gibi... ya belki çok bir şey istememişimdir. Çok aklıma gelmiyor. Çok bir şey istememişim demek ki. Hiçbir pişmanlığım yok hayatımda. Çevreme baktığımda aslında ben manevi olarak parantez içinde kendimi tatmin ettiğimi düşünüyorum ya. En büyük şeyim toplum içerisinde, biraz toplumsal baktığımdan kaynaklı belki de bu. Toplum içerisinde var olabilmek, tutunabilmek, hani bunu makam mevki olarak düşünmeyin, insanın bir kabanlayacağı yeri vardır mutlaka, değer anlamında. Onu da edindiğimi düşünüyorum. Kendim o noktada çok güveniyordum. Ben pişmanlık duyacağım hiçbir şey yaşamadım. Belki de bilmiyorum, kendimi böyle tatmin ediyorum. Toplumda olmam gereken yerdeyim. İnsanlar seviyor. Bak ne güzel, derneklerle, sivil toplum örgütleriyle, toplumsal sorunlarla ilgilenebiliyorum. Birinin bir sıkıntısı olduğunda gel sana yardımcı olayım diyorum. Birinin bir iş sıkıntısı olsa, işte bu iş birikiminden dolayı işte sizin gibi güzel dostlar edinmişim mesela, ona yönlendiriyorum, buna yönlendiriyorum falan. Ya bunlar da beni mutlu ediyor yani. Böyle yani. Çocuklar, bir kızım var şu an 34 yaşında, 86'lı. Bir torunum var çok tatlı, dünyalar tatlısı. 6 yaşını herkese nasip etsin. Kızım İzmir'de, kızım burada yaşamayı istemedi. 11 yaşındaydı, buraya geldi. Sevemedi. Ve buranın bende çok şey çaldığını düşünüyorum anne. Eğitimden tut sosyal yaşamına dedi. 4 yıllık üniversite bitirdi. 2 yıl üstüne işletme tamamladı. Halkla ilişkiler ve işletme üzerine diploma aldı. Çok kurumsal yerlerde çalıştı. Yani kariyer olarak bazı şeylerde çok iyi yerlerde çalıştı. Sonra kendi işini yapmak istedi. Ama sermayesi olmadığı için anne ben senin işin üzerinde ilerlemek istiyorum dedi. Şu an abone sistemi İzmir'de benim bu şu an şubemizi aldılar yani. Şube olarak ilerliyorlar iş olarak. O da çok güçlü bir karakter. Çok iyi bir pazarlamacı. Hayata dair çok dik durmayı seven bir insan. Olmaz sahip diyorum ona. Eğer öyle değilsen, bir iki yıl böyle bir çöküntüsü oldu babadan sonra, ölümünden sonra, bu sana ve benim doğurduğum çocuğa yakışmıyor dedim. Silkelenip ayağa kalkman lazım sen. Sen bir kadınsın, sen bir annesin. Yani her ne kadar erkeğin fiziksel gücü olsa da eşeğinin önünde senin önce ayağa kalkman gerektiğine inanıyorum dedim. O da o yönde iyi yani, şu an İzmir'de istediği hayata kavuştu en azından. Batı'ya gitmek istiyorum diyordu sürekli. Bu şehir bende çok şey çaldı dedi. Hakikaten çok şey götürdü. Belki bizde de hani ben hani burada doğdum, burada büyüdüm ama Ama bizim büyüdüğümüz şehir değil burası. Öyle olduk yani. Şu an ben sanki bir Halep'te yaşıyorum gibi, bir Afrika ülkesinde yaşıyorum gibi ya da bir Orta Doğu ülkesinde yaşıyorum gibi hissediyorum. Geçen gün o kadar isyan etmişim ki hastanede kızımın bir sağlıksal problemi vardı işte. Tıp fakültesinde 2 gün yattı. Doktora dedim ki ben kendimi şu an dedim öyle kötü hissediyorum ki kendimi bir Orta Doğu'da gelmiş şey gibi, mülteci gibi hissediyorum burada dedim. Bana bunu kimsenin yaşatmaya hakkı yok, her kim olursa olsun. Düşün ki böyle şeyler düşünebiliyoruz yani şu şehirde. Üzgünüm, yapacak çok şey var ama bir şey yapamıyoruz. Yani diyeceğim o ki ben birçok insana göre bu yönden yani çok net konuşuyorum. Çünkü bendeki olanı konuşuyorum. Bir kadın olarak ayaklarının üstünde durmam gerektiğine inanan bir insan. Hele hele bir kadın olarak. Kadın dediğin zaman derdi babam, toplumun omurgasıdır. O omurga olmadığı zaman vücut neye yarar ki, et gibi yığılır kalırsın derdi. Böyle güzel bir babam vardı. Böyle güzel bir babayla büyüdüğüm için belki onun getirdiği bir özgüven var bende. Kızlarımızın hepsinde var bu ama. Kardeşler olarak. En büyük ablam 70 yaşında. 70 küsür belki. Annemle aralarında 5 yaş var. 5 yaş. Annemle en büyük ablamın arasında 5 yaş var. Annem 15 yaşında yazık yavrum alıkonmuş yani resmen. Onun hayat hikayesi de zaten roman, o ayrı bir olay. Hiç oraya girersem çıkamayız yani. Girmeyeyim hiç oraya. Yani abim ondan sonra mesela ablalarım hepsi benden büyük. Şey olarak hepsi de böyle şeydir yani. Yırtıcı, hayata dair dik duran insanlar yani. Pısırık birisi yok bizim aramızda. Bizim şey var, kardeşimin eşi bize bana der ki siz zaten der hani şeysiniz zaten böyle dimdik böyle mücadele, siz kimseye eyvallah etmezsiniz. Ne güzel, böyle bir babayla yetişirsen olur musun? Niye dimdik olmayayım ki? Gibi düşünüyorsun yani. Allah'ım kimseyi istemediği bir şeyle karşı karşıya bırakmasın. Hayat getirdikleriyle götürdükleriyle bize tabii ki güzel şeyler de verdi. İstemediğimiz şeyler de verdi. Her şey sizin, benim, onun istediği gibi olmuyor. Getirip hayat sana sunuyor altın tabakta. İster ye ister yeme yani. Toplumun kadına bakış açısı burada çok önemli. Yani bu çok önemli. Benim babam 26 doğumluydu hocam. 26 doğumlu, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu 2008'de. Yaşlı öldü yani. Ve biz öyle bir babanın Cumhuriyet'in ilk doğduğu yıllarda doğmuş bir insan, o toplumda büyümüş. Vallahi helal olsun diyorum yine. Yani mesela Barak var bizim burada. Barak bilirsin yani. Gaziantep'in bir bölgesidir. Kadınlar hep şeydir böyle. Biblo'da, vitrinde, geri planda olması gereken bir şey. Kadın işte zayıftır, işte kadın her şey olamaz falan gibi o dönemi anlatıyorum ki gene öyle. Yani istediği hak ettiği yerde değil. Babam onlara şunu söyledi. Sizin bu oda kültürüyle büyümüş bir toplum, bir kadına hep ikinci sınıf muamelesi yapan bir toplum ilerleyemez. Asla ilerleyemez. Maalesef bir kişinin, iki kişinin, üç kişinin, beş kişinin çözeceği bir şeyler değil bunlar. Hani biz bölgesel olarak biraz onun şeyini, rahatını yaşıyoruz. Bizim kadınlarımız gerçekten, ben bir Aleviyim. Bir Alevi toplum olarak zaten söylememe gerek yok. Siz de tahmin edebiliyorsunuz. Kadını önemser, öne çıkarır. Her zaman için kadınla erkek paraleldir. Yani hayat dünyasında. Biz belki bunun nimetlerini yiyoruz. Ama bizim gibi olmayan, çevremde baktığımda bir sürü insan var. Şu dönemde zaten damgasını vurmuş. En kötü dönemlerden bir tanesi. Fuhuş almış başına had safhada. Geçen gün birine öyle diyorum. Muhterem var olan mahlukatlardan günümüzde. Sizin getirdiğiniz şey hayatın kadını daha kötü bir şekilde yerin dibine soktu. Niye biliyor musunuz? Şu an fuhuş almış başını gidiyor. Gençler uyuşturucu batağında. Çok kötü. Üzülüyorum ben. Çok kötü. Antep bu noktada çok kötü yani. Ne diyelim? Sağlık olsun. Geliyor mu sesim hocam? Evet. Duyuyorsunuz değil mi beni? Arada bir bu şeyin azizliğine uğruyoruz. Yani ben dediğim gibi biraz toplumsal düşündüğümden dolayı sadece ben ve benim çocuklarım olarak odaklanmamışım. Tabii ki toplum, biz geleceğimiz çocuklar, kadınlar bizim omurgamız diyoruz ya. Çocuğu kadın yetiştirir. Onun için kadının bilinçli olması gerektiğine inanan insanlardanım. Mesela ben çocuklarımı üniversiteyi bitirin, illa bir masa başı oturup da bir kariyer anlamında değil. Üniversiteli bir anne baba olun ki siz topluma çocuk yetiştireceksiniz zihniyetiyle bakış açım. Yani ben toplumun, annelerin özellikle çok eğitilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani sadece o çocuğa lüksü, parayı tattırmak değil ya da istediği yaşamı sunmak değil. Yaşamı her yönüyle, varıyla, yoğuyla, yoklukta nasıl savaşacağını, varlıkta nasıl yöneteceğini. Yani belki, hani ben de dört dörtlük değilim, benim de eksiklerim vardır yani. Belki ben de o konularda, ama en azından iyi yaptığımı inanıyorum. Yani kendi çapımda. Ama bunu elde etmeyen birçok insanımız var. Gerçekten birçok kadınımız var. Savrulup giden bir sürü insanlar var. Yani bu noktada çok acı. Acı yani. Ayrılıklar çok, boşanmalar çok mesela. Bunlar çok yaşanıyor. Çevremizde duyuyoruz, ediyoruz. Yani toplumun gidişat değil ama dilerim her şey gönlümüzce olsun diyelim. Ne diyeyim hocam? Diyecek başka bir şey yok. Elimiz gücümüz yetmiyor yani. Yapacak bir şey yok. Dilerim toplum eğitim. Sadece okula gitmek eğitim değil. Bir çocuk ailede alır eğitimi. Doğruluğu, dürüstlüğü, yaşama dair bilgileri. Ailede başlar diye düşünüyorum. Yani sadece bir üniversiteye gitmek ya da okula gitmek, liseye gitmek, bu bir eğitim değildir yani bana göre. Bilemiyorum. Tabii siz daha iyi bilirsiniz bilimsel olarak. Şimdi benim anlatmak istediğim şeyler var mı? Yok, şu an aklıma gelen bir şey yok. Yani ben dediğim gibi kadınlarda böyle drama, hayatını dramatik duruma getiren insanlardan nefret ederim. Bak, o kadar olumsuz şey yaşadım ki ben hayatımda, inanmayacaksınız. Ama hiçbir gün ya bu da benim başıma niye geldi demedim. Yaşamam gerekiyormuş bunu dedim. Yoluma devam ettim. Keşke hepimiz böyle olabilsek. İşte savrulmamak gerekiyor. Yani benim anlatmak istediğim başka da aklıma gelen bir şey yok. Yani şu an bilmiyorum. Sizin sormak istediğiniz bir şey varsa Antep'e gelirseniz kesinlikle yani atlamayın. Ağırlamak isterim yani. Geldiğinizde Antep'le ilgili bir durum olursa bana rahatlıkla dönebilirsiniz. Yani dediğim gibi ben evde oturan bir kadın değilim. Biraz siyasetin içerisinde de hareketliyim. Sivil toplum örgütleriyle de diyaloglarım var. İş çevresiyle de diyaloglarım var. Yani sormanız gereken, burada edinmeniz gereken bilgiler olursa, ben bunu daha önce de söyledim size, şey yapabilirim yani, kılavuzluk edebilirim, sıkıntı yok. Ses yine gitti. Hocam şu an sesini duyuyor musunuz beni şimdi hocam? Ses gitti. Azizliğine uğruyoruz sistem. Ben teşekkür ettim. Dediğim gibi Antep'le ilgili bir durum olursa bana dönün. Rahatlıkla dönebilirsiniz. Tamam. Ben teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun bizden de. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun.